Ayrım 3. Kamp Armen'e giden yol. Arta kalanların hikayesi. Hrant Güzelyan. Sayfa 41. İlk adımlar. Askerlik hizmetimden sonra 1945'te kolejli ve üniversiteli arkadaşlarımdan bazıları Paresirats, Yerida Sarats, Miutyun, Hayırsever Gençler Derneği adında bir topluluk kurmuşlardı. Bir toplantılarına katıldım. Üye olmamı istediler. Söz veremem. Çok vaktim yok. Düzenli katılamayabilirim, dedim. Koro ve bando provalarımı, yapmam gereken işleri vesaire mazeret gösterdim fakat ısrar ettiler. Planları tiyatro ya da benzer etkinlikler düzenleyip bunların gelirini hasta gençlere bağışlamaktı. Bir gün arkadaşlardan biri kötü bir haberle gelerek, "Bir aile var, onlara yardım etsek daha iyi olur," dedi. Sözünü ettiği aile bir köyden gelmiş. Kalacak yerleri olmadığı için bir evin bodrum katı kendilerine geçici olarak tahsis edilmiş ama çok sefil durumdalarmış. Ailenin reisinin karısını kaçırmışlar. Adam 5 evladıyla çaresiz bir haldeymiş. Olay jandarmaya bildirilmiş. Birkaç gün sonra kadını getirip işte karın, sahip çık ona," demişler. Günler geçmiş. Kadını kaçıran adam tekrar çıka gelmiş. "Bu kadın 4 gün benim karım oldu, sana bırakmam," diyerek kadını götürmüş. Adam tehditlerden korkup şaşkına dönmüş. Her şeyi bırakarak buraya gelmiş. Yardıma muhtaçmış. Buna benzer olaylar ruhuma ve zihnime ızdırap veriyordu. 1950'de Türkiye'de Demokrat Parti başa geldiğinde azınlık kurumları rahat bir nefes aldılar. Yeni vakıflar yasası ile tek mütevelli sistemi son buluyor, 4 yılda bir yapılacak bir seçimle vakıf yönetim kurullarının seçimine izin veriliyordu. Diğer tüm kurumlarda olduğu gibi Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi'nin de kendi mütevellisine yönelik şikayeti vardı. 15 Ocak 1950'de yapılan seçimler sonucunda 7 kişilik mütevelli heyetinde ben de yer aldım. Kilise binasının inşası 1914'te yarım kalmıştı. Çatıdan su damlamıyor, resmen akıyordu. Kilise borç içindeydi. Yapacak çok iş vardı. Birkaç sene içinde her şeyi az çok yoluna koyup kilisenin kalan kısmının inşası için izin işlemleriyle ilgilenmeye başladığımızda mütevelli heyetine hayallerimden bahsetmenin zamanının geldiğini düşündüm. 1953'te onlara şunu önerdim. Bina yapımına kafa yoruyoruz. Peki taşrada kalan soydaşlarımızı neden düşünmüyoruz? Belki büyük bir şey yapamayız. Fakat hiç değilse 5 erkek çocuk alabiliriz. Ankara Stanoz'dan, Stanoz, İstanoz, 15. yüzyılın başlarında Klikya'dan göçen Ermenilerin kurduğu bir yerleşim yeri. Ankara'nın 30 kilometre batısında yer alır. Günümüzde Keçiören ilçesine değil, Sincan Yenikent'e bağlıdır. Şimdi Keçiören, 3 çocuklu bir aile gelmiş. Demirci olan babalarının mütevelli heyetinden bir ricası var. Protestanız. Orada kilisemiz var. Fakat hükümet el koymuş. Resmen evliyiz fakat dini nikahımız yok. 3 çocuğumuz var, hiçbir vaftiz olamadı. Lütfen önce bizi nikahlayın, sonra da 3 evladımızı vaftiz edin. O günlerde kilisemizde bir peder yoktu. Ama Pastor Charles Riggs, Elias Riggs'in torunu. Elias Riggs, 1810-1901. Amerikalı bir misyoner ve dil bilimci. Ömrünün büyük bir bölümünü Osmanlı Devleti sınırlarında faaliyetler yürüterek geçirmiş, burada yaşadığı süre zarfında kutsal kitabın modern Ermeniceye tercüme edilmesini sağlamıştır. Yayıncının notu. Ayda bir vaaz verirdi. Ailenin isteği yerine getirilirdi. Memleketlerine döndüklerinde yıllık ruhani aidatlarını toplayıp evlatlarından birinin okulda Ermenice öğrenmesi için imkan yaratılmasını istediler. Tamam, okulumuz vardı ama çocuk nerede kalacaktı? Patrikhaneye başvurup durumu patrik vekili der. Der, Ermenice'de efendi, sahip, buradaki anlamıyla ruhani baba. Aram Basmacıyan'a anlattım. Bir çözüm bulup bu çocuğun Karagözyan yetimhanesine yerleştirilmesini rica ettim. Evladım, bizim yerimiz yok. Neden siz bir yer bulmuyorsunuz, dedi. Bir süre sonra bu zavallı demir ustası babanın Polatlı'da tren raylarının birinden diğerine geçmeye çalıştığı sırada paramparça olduğunu duyduk. Adamın ricasını yerine getiremedik. üzerinden birkaç yıl geçti. Hiç değilse o küçük çocuğu düşünelim, dedim. Üç protestan kilisesinin yöneticilerinin 1953'ten 1956'ya kadar 3 yıl boyunca ayda bir kez toplantı yapmasına rağmen bir sonuç elde etmek mümkün olmadı. İtirazlar, hükümet izin vermez. Herkes kendi evladıyla zor uğraşıyor, onlarla kim ilgilenecek? Tehlikeli bir iş, sorumluluk gerektiriyor. Sonunda peki dedik, tek başımıza yapacağız. Beni destekleyen iki kişi vardı. Püzant Apikyan, Marmara gazetesi kurucusu, Süren Şamlıyan'ın dayısı ve Papken Tundayan. Şimdi ikisi de merhum. Mertz Arevelki Hay Avedarançagan Yegeyetsineru Miutyun. Yakın Doğu Ermeni Protestan Kiliseleri Birliği. Yılda bir kereye mahsus olmak üzere cemaatlerin raporlarını ve projelerini sundukları bir kongre tertipliyordu. 1950'ye kadar yurt dışı ile herhangi bir resmi bağımız yoktu. O tarihten itibaren eski tabağa yılda 4 ay süreyle ülkeyi ziyaret izni verildi. Bu vesileyle vaizler, ahbaplar buraya geldiler. Aramızda bir bağ kuruldu. O bağ zamanla kuvvetlendi. Artık yalnız değildik. Bizim cemaat de bu birliğin üyesi oldu. Onlarla yazışma ve rapor sunma görevi bana verilmişti. 1956 yılında yapılan kongreye katılanların sorunlarımızdan haberdar olmaları için cemaatimiz adına bir rapor hazırladım. Bu raporda mütevelli heyetimizin projesi ve kararı da yer aldı. Ricamız şuydu. Okulumuz var. 5 öğrencinin masraflarını karşılayacak durumdayız fakat yurdumuz yok. Birliğin buna yönelik bir yardımda bulunması mümkün mü? Kongreye Lübnan, Suriye, Mısır, Kıbrıs, İran ve Yunanistan'dan toplam 80 delege katılmıştı. İsviçreli Ermeni Dostları Derneği'nden Bay Theodor Visser de gözlemci olarak oradaydı. Visser 35 sene boyunca Beyrut Körler Derneği'nin müdürlüğünü yürütmüş fakat sonra Selanik'te Ermeniler için bir huzur evi kurmak ve müdürlüğünü yapmak üzere görevini Bay ve Bayan Karl Mayer'e devretmişti. 35 yıl Lübnan'da çalıştığından kongrede birçok dostun olacağını düşünüp toplantıya gözlemci olarak katılmıştı. Bay Visser raporumuzla oldukça ilgilendi. Söz alıp Anadolu'da hala Ermeni var mı? Kırılmamışlar mıydı? Kalanlar sürgün edilmemiş miydi? Eğer varsa neden ilgilenmiyorsunuz? Sizler de onlardan kıl payı kurtulmuş insanlarsınız. Kardeşlerinize yardımcı olmayı düşünmüyor musunuz? Dedi. Kimseden ses çıkmadı. Sizin yerinize benim gitmemi ister misiniz? Bana müsaade eder misiniz? Başkan Pastör Hovhannes Aharonyan, Bay Visser'in teklifini tekrarladı. Bir gün Pastör Hovhannes Aharonyan'dan Bay Theodor Visser'in İstanbul'a gelip benimle görüşme kararını bildiren bir mektup aldım. Ermeni dostu Visser geldi. Onunla görüştükten hemen sonra 8 Mayıs'ta yola çıkıyoruz. Kitab-ı Mukaddes Şirketi Müdürü Bay Paul Nielsen da kitapçıları bizzat ziyaret edip kutsal kitap ticaretine başlamak amacıyla bize katılmak istiyor. Trenle Ankara'ya, oradan arabayla Kayseri'ye geçiyoruz. Talas Amerikan Koleji'ne gidiyoruz. Bay Visser orada toplanmış velilere projelerimizden bahsetmenin iyi olacağını söylüyor. Öncesinde Kayseri Lisesi'ni ziyaret edip Papaz Haygazun'la görüşmüştük. Bu sayede kolejin bir odasında bir grup toplanmış, daha sonra Bay Visser de gruba katılıyor. Projelerimiz hakkında konuşurken 10 yaşında bir kız annesine ''Ne olur anne ben de gideyim'' diyor. Fakat ben şimdilik sadece 5 erkek çocuk kabul edeceğimizi söylüyorum. Kız ağlamıyor fakat üzülüyor. Keşke daha erken davranmış olsaydık. Üçümüz Gemerek'e varıyoruz. Kolej müdürü Bay Scott arabasını bize vermiş. Arabayı Nielsen kullanıyor. Gemerek'te bir evde toplanıyoruz. Ermenice konuşuyorum çünkü Bay Visser sadece birkaç kelime Türkçe biliyor. İçlerinden bazıları Ermenice biliyor. Ancak görünüş olarak babamı andıran bir adam söz alıp ''Abi bizim okulumuz yok. Cahil kaldık.'' diyor. Hüzünleniyorum. Okul da vardı, kilisede. Ama hepsini ya yıktılar ya da artık Ermeni kalmadı hikayesine sığınarak başka amaçlar için kullandılar. Yerinden et, sür, eziyet et, öldür, mal varlığına el koy, kiliseyi, okulu yık veya ahıra çevir. Sonra da burada Ermeni yok ya da Ermeni kalmadı de. Ermeniler binlerce yıldır vardı. kimin verdiği, hangi yetkiyle başkasına ait olanı alıyorlardı. Ermenileri öldürüp bir de üstüne yay gibi su yüzüne çıkmak için sorunu tersine çeviriyorlardı. Geçmişte bize yaptıklarını güya biz onlara yapmışız. Hayret verici olan, Anadolu'nun her köşesinde veya her meydanda küstahça, böbürlenerek ve haykırarak "Bize baş kaldıranlara böyle yaparız, Ermenileri biz kestik" diyenlerin olmasıydı. Türk gazeteleri bugünlerde Ermenistan'a tehditler yağdırıyor. Ermeni köpeklerini cezalandırmak, soykırım olduğunu iddia eden Ermenistan'ı işgal etmek gerekir. Şimdi, hayır, öyle bir şey olmadı. Aksine, Ermeniler bizi kesti, diyorlar. İşte şahidi Iğdır'a dikilen sözde, Türk kurbanların anıtı. Acaba insan kendini kandırabilir mi? İşte şahidi Iğdır'a dikilen sözde Türk kurbanların anıtı. Acaba insan kendini kandırabilir mi? Papaz Haygazun, Kayseri'deki kilisenin bitişindeki okulun açılması için Ankara'daki yetkili mercilere yaptığı başvuruları anlattı. Hepsi sonuçsuz kalmış. Ermeni var, halk var, kilise var, okul var, ihtiyaç da var fakat hayır. Ermeniler artık okul sahibi olamazlar. Halbuki Lozan Anlaşması'na göre Anadolu'nun herhangi bir bölgesinde yaşayan bir Ermeni toplumu okul veya ibadethaneye ihtiyaç duyarsa hükümet Ermeni vatandaşların kendi kültürlerinden ve ibadetlerinden mahrum kalmamaları için gerekli tahsisatı yapmalı. Gemerek'ten Sivas'a geçiyoruz. Bu şehir bana tanıdık. Birkaç adres de Bayvisır'da var. Aileleri ziyaret ediyoruz. Meramımızı anlatıp Ermenice eğitim görmeye yollayacak çocukları olup olmadığını soruyoruz. Amacımız fikir teatisinde bulunup hemen işe koyulmak. Ertesi gün pazar. Sabah şehri gezdiğimiz sırada açık bir müze çarpıyor gözüme. Hayret, askerliğimin 2 yılını burada geçirmiştim. Böyle bir müze yoktu, diyorum. Açık bir bahçe, içeride pek bir şey yok. Üzerinde Ermenice yazılar olan bir mermer parçası çarpıyor gözüme. Fakat ters çevirip duvara yasladıkları için yazılar ters. Aşağıdan yukarı okunuyor. Tabelada yazanlar beni şaşırtıyor. Eski bir Yunan mezar taşı olduğu sanılmakta. Ermenice'yi iyi derecede okuyup konuşabilen Bay Visser gülüyor. Öğleden sonra bir evde toplanıp meramımız hakkında sohbet ediyoruz. Arusyak Seyran'ın kardeşi Nişan'ı bekleyeceğiz. Nişan, ertesi gün bizi birkaç Ermeni görmemiz için Zara'ya götürecek. Yolda eski Ermeni köylerini gösteriyor. Buranın adı Govdon'du. Hafik'ten geçeceğiz. Orada yaşayan demirci Manuk'u görmek istiyoruz. Köydeki kahvede oturan Türklere soruyorum. Demirci Manuk'un evi nerededir? İşte, şu karşıki ev. Öldü. Cenazesi için evde toplandılar. Bay Visser, burada papaz yok. İncil'den nereye okuyacağını biliyor musun? Dördümüz karşıki eve gidiyoruz. İçerisi kalabalık. Biri beni görüp işte okuyucu geldi diyor. Ne ben adamı tanıyorum ne de adam beni tanıyor fakat devam ediyor. Manuk Ağa 85 yaşındaydı. Aziz gibi bir insandı. Sizi Tanrı yolladı. Elinde bir kağıt var. Okumam için bana veriyor. Kudüs'te basılmış, haçla ilgili bir duaydı bu. Doğrudan kitabı mukaddesten okumamızın daha doğru olacağını söyledim. Zara'ya gitmek için acele ediyorduk fakat bu yaslı insanları bırakmanın doğru olmayacağını düşündük. Defin için mezarlığa gitmeye karar verdik. Bir saat kadar yürüdük. İki iri kıymadan kaymakama küfürler ederek mezarı kazıyordu. Mezarlıkları köyün hemen arkasında çok yakındaymış. Fakat kaymakam buradan iğrenç kokular geliyor diyerek onlara bu yeni yeri tahsis etmiş. Burası hem uzak hem de öyle sert, taş gibi bir toprağı, tabii ona toprak denebilirse, var ki kazmak mümkün değil. Bu iki pehlivan sabahtan beri uğraşıp bir tabut sıcak kadar yer kazamamışlar. İşte yüreğimi sızlatan bir olay daha. Bu insanların yaptığı neydi? Gelip Ermenilerin toprağını zapt etmiş, halkını kırmışlardı. Kendi çıkarları uğruna sağda solda birkaç zanaatkar bıraksalar da onların da insan gibi yaşamalarına izin vermiyorlardı. Hafik'ten yola çıkıp akşamına Zara'ya varıyoruz. Dışarıda yük arabaları var. Nişan bir tanıdık görüp bizi tanıştırıyor. Amacımızı anlatıp erkek evlatları Ermenice öğrenmeleri, Yaradan ve Kurtarıcı Rab İsa Mesih'i tanıyıp kitab-ı mukaddes dersleri almaları için bize gönderebileceklerini söylüyorum. Ermeni halkı her ne kadar Hristiyan ve imanlı olsa da kiliseden uzak kalanlar, Hristiyanlardan nefret eden bir topluluk içinde yaşayıp hakarete uğrayanlar, imanlarını giderek yitirirler. İnsan nasıl olduğunu fark etmeksizin kendi aidiyetinden utanç duymaya başlar. Zara'da Türkleşmiş Ermeniler vardı. Bu çok doğal bir durum. Kimse bu konuda büyük konuşamaz. Acaba onların yerinde olsam benliğimi korumaya cüret edebilir miydim? Kim bilir? İstanbul'da birbirlerine sahte Türk isimleri verenler gördüm. Dükkana bir müşteri geldiğinde birbirlerine Ahmet, Kemal diye hitap ederlerdi. Müşteri, dükkan sahibinin kendi milletinden olduğuna kanaat getirsin. Küçükken, yazın vaktimi sokakta oynayarak geçirmeyeyim diye annem beni komşumuzun yanına çırak vermişti. Adamın Mahmut Paşa'da bir mağazanın altında küçük bir dükkanı vardı. Orada oyuncak falan satardı. Bir gün bir müşteri oyuncak uçak almak üzere dükkana geldi. Alacağı oyuncak tanesi 25 kuruş olan bir Japon malıydı. Adam, aynı uçak biraz yukarıda 20 kuruşa satılıyor. Ama satıcı gavur olduğu için almadım. Daha fazla ödeyip sizden alacağım dedi. Ustam, Müstepan, Hranto'yu içeri çağır diye bağırdı hemen. Ermenice konuşup rengini açık ederim diye korkmuştu. İstepan'a Müstepan diyordu. Yani Müsü İstepan. Bana da Hranto derdi. Acaba ben olsam, ulan gavur sensin diyebilir miydim? Evet, ben bu sözü dedim hem de hapishane hücresindeyken. Fakat bu bir başka hikaye. Çocuk evinin kuruluşu. Bay Visser Yunanistan'a döndükten sonra üyesi olduğu derneğe içinde taşrada yaşayan çocukların fotoğraflarının da bulunduğu bir rapor yollamıştı. Bunun ardından önümüzdeki öğretim yılında kabul edeceğimiz 5 erkek çocuk için bize ödenek ayırabileceklerini yazdı. Ancak ödeneği 15 Ekim'e kadar kabul etmemiz gerekiyordu. Aksi halde parayı başka bir şey için kullanacaklardı. Mütevelli heyetini bu konuda bilgilendirdim. Veznedar şöyle dedi. O parayı hemen iste. Hayır dedim. 5 çocuk almadan o parayı isteyemeyiz. Yenilenmiş, boyanmış, içine yatak, döşek vesaire konmuş bir oda. Bize verilecek miktardan daha fazlasını harcadığımız bir gerçekti. Fakat teklif 5 çocuk geldiğinde şeklindeydi. O yıl Çorum'dan Mikael Küpçü adında bir çocuk geldi sadece. Mikael, Bay Papken Tundayan'ın çabalarıyla bir yıl boyunca bir aile tarafından ağırlandı. İsviçreliler o parayı başka bir yere tahsis ettiler. 1957'de 5 çocuk kabul ettik. Sonraki yıl sayı 10'a yükseldi. Mütevelli heyetinden biri bu duruma kızdı. Onu 11 yapmayacaksın. Bayan Hayguhi Mangıryan cıvıl cıvıl bir çocuk getirip kabul etmemi istedi. Çocuğu Sivas'tan yollamışlar. Kabul edemem dedim. Evladım, bu çocuk dönerse artık umut kalmaz. Ne yapayım? Bay Berç Ergan bana öyle dedi, dedim. Evet, mütevelli heyeti başkanıydım ama yine de başına buyruk davranamazdım. Biz bu işten korkuyoruz, izin almadan büyümemiz mümkün değil, diyorlardı. Çocuk kabul edilmedi. Yurt dışından büyük ilgi vardı. Amerika'yı hay Avedaran Çagan İngerakt Sutyun. Amerika Ermeni Protestanlar Derneği Genel Sekreteri Pastör Puzant Kalfayan bizi cesaretlendiren mektuplar yazmaya başladı. Yakın Doğu Ermeni Protestan Kiliseleri Birliği Başkanı Pastör Hovhannes Aharonyan bir kurumun bize yardım etmek istediğini yazdı. Fakat bu kurum öğrenci sayısının en az 15 olmasını ve öğrencilerin bir kilisenin bünyesinde ayrı bir müdürün nezaretinde tutulmasını şart koşuyordu. Bir süre de böyle devam etti. 26 Mayıs 1959'da Pastör Kalfayan'dan bir mektup aldım. Hrantcan, sen onun bunun lafına bakma. Bu sene çocukların sayısını 30'a yükselt. Ben her şeyi ayarladım, yazıyordu. Pastör P. Kalfayan ABD'deyken Pastör Selby Agasyan'a 100 çocuk almayı düşündüğümüzü söylemiş. Benim ayrıca bir iş yerim vardı fakat sabah akşam uğruyor olan biteni kapıcıdan öğreniyordum. Artık durum farklıydı. 30 çocuk lafı dolanıyordu. Fakat ne yazık ki Pastör Selby Agasyan bir gün şöyle dedi. Evladım duydun mu? Pastör Kalfayan vefat etmiş. Hayır pastör, kendisinden daha dün mektup aldım. Haber yanlış olmalı. Evladım pazar günü eve gitmiş, başının ağrıdığını söyleyip ölmüş. Beni de Hovnatan aradı. Kendim ölmüş gibi oldum. Pazar günü ayinden sonra mütevelli heyeti toplantısında Pastör Kalfayan'ın mektubunu okuyup itirazların önüne geçmek için hemen pastörün vefat ettiğini de söyledim. Mektubu yazdığının akşamı ölmüştü. Onun isteği üzerine çocukların sayısını 30'a yükseltmeliydik. Bay Berç Ergan, madem öyle, sorumluluğunu sen alırsan olur, dedi. Böylece o sene çocukların sayısı 30'dan biraz 29 oldu. Bay Viser 1960 yılının ilkbaharında bizi ziyarete geldi. Çalışmanın ilerleyebilmesi için vaktimin tamamını bu işe ayırmam gerektiğini söyledi. Ben bu işin adamı değilim, dedim. Sonra aklıma bir şey geldi. Mütevelli heyetine ne zaman bir şey teklif etsem kabul edilirdi. Ama sonunda kabak yine benim başıma patlardı. Bizim vaktimiz yok, madem teklif ettin sen yap, derlerdi. Sanki benim işim gücüm yokmuş gibi. Benim dükkanım, işim gücüm var, nasıl bırakayım, oldu cevabım. Bir yıllık deneme süresi için masraflarını karşılayacağız. Peki ama çalışma bir yıl sonra biterse kapattığım dükkanı tekrar açamam. İsviçrelilerin bütün vaktimi bu işe ayırmam yönündeki teklifine Protestan Kilisesi de onay vermişti. Pastör Aharonyan durumdan haberdardı. Zaten yazdığı bir mektupta çocuk evi. Kurumun Ermenice adında geçen Badenagan, Badani kelimesinden türemiştir. Özellikle ergenlik çağındaki erkekleri tanımlayan ve Türkçe'de tam olarak bir karşılığı olmayan bu kelimeyi kurumun yapısını göz önünde bulundurarak çocuk, Badenagan Dunu ise çocuk evi olarak çevirmeye uygun gördük. Çevirmenin notu. Çocuk evi adını önererek kurumun babası olmuştu. Gülbenkian Vakfı'nın Ermeni biriminin merhum başkanı Vahram Mavyan bizi ziyarete geldiğinde bu isimden övgüyle söz etmiş. Sevdim bu ismi, iyi yapmışsınız. Çocuklarda iyi bir intiba bırakır. Kendilerini yetim saymazlar. Zaten yetimhane sözünü hiç sevmem, demişti. O tarihten sonra Kalfayan Yetimhanesi, Kalfayan Evi, Karagözyan Yetimhanesi ise Karagözyan Evi olarak anılmaya başladı. 1960 yılından tutuklandığım tarihe, yani 25 Şubat 1981'e dek bütün vaktimi bu işe adadım. Ne cumartesim vardı ne de pazarım. Bu yüce iş benim mesleğim, evim, her şeyim olacaktı. Çocuklar 10 kişiyken kilise girişinin sağ yanındaki odada uyurlardı. Ne zamanki sayıları çoğaldı, büyük salonun arka bölümlerini kullanmaya başladık. Protestan kilisesi bir daire kiralamamızı önerdi. Kirayı onlar karşılayacaklardı. İmkansız olduğunu, 10 çocuk için yer kiralamaya kalksam buna ilk başta mal sahibinin karşı çıkacağını yazdım. 2-3 çocuğu olanlara bile gürültü yaparlar deyip zorluk çıkarıyorlar. Ayda 400 liraya kiralasak yılda 4.800 lira yapar. 10 yıllık kirayı tek seferde denkleştirebildiğimiz takdirde kilisenin alt katını yaşanacak bir yer haline getirebiliriz, dedim. 40 bin liralık bir masraf çıkarıldı ama paramız yoktu. Bir kısmını bulduk fakat iş çoktu. Duvarlar 1 metre kalınlığında çok sağlam tuğladan yapılmış 1911'de inşa edilen binanın tuğlalarını kırmak mümkün değil. Aslan marka Ermeni ustaların işi. Tamirat işlerini yarım bırakmamak için 60 bin lira birikimi olan bir kiliseden borç para istendi. Vermediler. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın, dediler. Aklınıza ihtiyacımız yok, diye yanıtlamış bizim veznedar. İşçiler çalışmayı bıraktılar. Bay Viser bir Rum ayakkabıcının adresini yollamış. Bu adama git, çocuklara hediye verecek, diye yazmıştı. Yeni yıl yaklaşıyordu. Kendi kendime, yapacak işlerim var. Bir ara gider alırım. Zaten verilecek olan da alt üstü bir paket, dedim. İkinci bir mektup geldi. Daha gitmemişsin. Çabuk git. Gittim, elimde mektup, adamın adını söyledim. Benim, dedi. Dükkanın üzerinde Aridiri Marda yazılıydı. Sebebi ziyaretimi açıkladım. Neredesin dostum? 11 bin lira vereceğim, dedi. Teşekkür ettim, sevindim. Adam da bir yükten kurtulduğu için mutluydu. Parayı hemen veznedara teslim ettim. İşçilere haber ver, çalışmaya devam etsinler. İhtiyacımız olan miktarı Tanrı gönderdi, dedim. O kilisenin bize vermediği 10 bin lirayı Tanrı yolladı. Üstelik borç değildi, hediyeydi bu. Böylece 1960-1961 öğretim yılı başlarken 80 öğrenci ağırlayabilecek şekilde yatağımız, döşeğimiz, mutfağımız, Türk hamamımız vardı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 52.